Ayrım 33, sayfa 278. Bir yılanda kıvranır sevmenin tuzlu teni. Aforoz edilmiş bir haldeyim. Elimi ayağımı bağlamışlar dört koldan. Kıyı sularında yeşilim, maviyim, morum. Tenime değiyor bir sevdanın soluğu. Sisler içinde sarıyım, alevim, korum. Rahat bırak beni kederimde ne olur. Hırçınım, hüzünlüyüm, yorgunum. Atina. Venizelos, vakitsiz bir ziyaretin şaşırtıcı keyfini hissetti. Talih galiba eski güleç yüzünü göstermeye gelmişti. Geçmiş günlerin hatıralarında önemli ve itibarlı bir yerin mutluluğunu bağışlayan olgun kadın. Karşısındaydı. Ares hırslı ve kızgındı. Bu vakitsiz gelişin önemli konuların ertelenmesine neden olacağını görüyor ve rahatsızlık duyuyordu. Bu duyguyu gizlemesi mümkün değildi. Efendim, misafiriniz var. Venizelos kapıya doğru yürüdü, karşısındakini görünce durakladı. Sonra ellerini uzattı. Hoş geldiniz. Demek ki şaşırtmak hala hoşuna gidiyor. Olgun kadın Ares'e bakıyordu. Yalnız kalmalarını hissettiren aceleci ama temkinli tavrında olgun kadının geçmişine yakışmayan bir sertlik vardı. Söylemem gereken acil hususlar var. Ne zaman geldiniz? Henüz. Henüz kelimesi Venizelos'u uyardı. Gerçekten önemli bir sebep yoksa, olgun kadının böyle bir telaşla ziyarete gelmesini makul bulmak mümkün değildi. Venizelos, meraksız görünerek olgun kadını içeri davet etti. Önce içeri buyurun. Olgun kadın sinirlendi. Sesini yükseltti. Meraksız görünmekle ruhsuz davranmak aynı şey değil, ekselans. Olgun kadına yaklaştı, geçmişteki duyguların tazelenişini iliklerine kadar hissetti. Özlediği belli oluyordu. Günün bütün yorgunluğuna karşılık, içindeki arzuların baş kaldıran kabadayılığını sürdürmeye niyetliydi. Neden zihnin bana karşı direniyor? Olgun kadın cevap vermenin keyfini ele geçirmişti. Biraz da içtenliğini kullanmak istedi. Mantıklı olaylar sıralaması olmadıkça heyecanlar ne kadar ikna edici olursa olsun doğru sonucu yakalayamazsın. Venizelos, galeyana gelecek birisi değildi. Örnek veriniz. Olgun kadın tekrar Ares'e baktı. Onun varlığından rahatsız olmuş gibiydi. Venizelos direnişini sürdürdü. Esrarengiz olmanızın bir anlamı varsa lütfen ve peşinen söyleyin. Benimle konuşurken kavramların sertliği anlamını kaybedebilir. Maksadınızın değerini ölçmek isterim. Kahraman bir cümle söylediniz ama şimdilik bunun sırası değil. Venizelos konuyu uzatmanın anlamsız olacağını kestirdi. Meseleyi hemen derleyip toparlaması gerektiğini biliyordu. Ares'e döndü, durum değerlendirmesini özetledi. Ares, yarın için hazırlıklarımız tamamsa istirahata çekilebilirsin. Ares bu sözün anlamını biliyordu. Baş başa görüşme talepleri olduğunda bu tuzak cümlenin kurnazlığını kullanır ve Ares'in beklemesini sağlardı. Salonun ortasına yürüdü ve koltuğuna oturdu. Dinliyorum. Olgun kadının cümleleri kısa ve açıklayıcıydı. Girit'te yaşananlar Ankara'nın öfkesini çekmiş. Bu haksızlığın sorumlusu olarak sizi görüyorlar. Bu önemli değil. Haklısınız. Ama şimdi söyleyeceklerim önemli. İstanbul da bu işten çok rahatsız. Yani, Patrikhane Meclisi böyle şeylerin tehlikeli sonuçlar yaratacağı endişesinde. Venizelos son duyduklarından rahatsız oldu. Sert bir cevapla Patrikhane'nin dikkatini çekmek istedi. Hatta işi azarlama ölçüsüne kadar yükseltti. Patrikhane'nin hadiseye dahil olması isabetli karar vesilesini kaldırabilir. Bunun hesabını benden sormayı düşünüyorlarsa unutmasınlar ki gidişatı tam aksine çevirip ben onlardan hesap sorarım. Söyleyeceklerinin aynen İstanbul'a aktarılacağından şüphesi yoktu. Bu kısa cümlenin sinsi hükmü aslında görüşmenin bittiğini hissettiriyordu. Ama gece henüz bitmemişti. Olgun kadın varlığının imkanlarını geçmişte çok iyi değerlendirmiş olan Venizelos'un bu gece böyle isteksiz oluşunu kavramakta zorlandı. Bunu anlatmak istedi. Bazen bir yanardağın tam ortasından su içeriz ekselans. Bazen de deryanın en derin noktasında beklediğimiz volkan patlar. İkisi de seni şaşırtmasın. Önemli olan kendini her ihtimale göre hazırlıklı ve güçlü hissetmendir. Neden? Çünkü çelişkileri iyi kavrarsan ortaya yeni ve doğru bir iddianın sahibi olarak çıkarsın. Bu tesadüf değil, makul ve adil bir iradedir. Üstelik sakın aklından çıkarma. Tanrı'nın iradesi dediğimiz şey aslında sentez dediğimiz bu hükmün biçimlenmesidir. Venizelos bu gecenin bittiğini biliyordu. İş sadece bunun dinlendirilmesine kalmıştı. Şimdi sıra Patrikhane'ye bir mesaj vermeye gelmişti. Her insanın gözünde bir ufuk vardır. Sığ ya da engin olması fark etmez. Çünkü bu ufkun neresine gitseniz onun adı hicrettir. Hüzün vakitleri geldiğinde asmalar topluca ağlaşırlar. Salkımların teninde denize anlatılan bir masal vardır. Resmo Mevlevihanesi. Gece güler yüzlüydü. Sarp yokuşun vardığı düzlükte sadece ölgün bir ışık fark ediliyordu. Küçük ve dar kapı zorlukla açıldı. Gücü tükenmiş beden sürüklenerek yaklaşıyordu. Eşeğe varınca gücü yetmedi. Dizlerinin üzerine çöktü, duvara yaslandı. Son gücünü topladı, içeri baktı. Neyzenler son teneffüsün vaktini tamamladılar. Arkalarında kemençeler, sol kanatta tamburlar, sağ kanatta kudümler yerlerini almışlardı. İlk işaretle birlikte icraya geçtiler. Ortada semazenler dönmeye başlamışlardı. Sema meydanının dört köşesine dört iri mum yerleştirilmişti. Heveskar alevler duvarlarda menevişler yaratıyordu. Dergahın ibadet intizamı bütün müritlerde bir huşu iklimi yaratmıştı. Musa bütün gücünü topladı ve yumruğunu dergah kapısına indirdi. Güm! Bütün başlar Şeyh Hazretlerine döndü, sazlar durdu. Kudümün darbeleri sustu. Sazların kubbelerde yankılanan musikisi nihayet bahsine geldi. Şeyh Hazretleri bir temkin işaretiyle kapının açılmasını işaret etti. Kapı açıldı ve eşikteki beden yıkıldı. Müritler koşup içeri aldılar. Eşikte kan vardı. Neyzen başı şeyhe döndü. Bütün merakları giderdi. Yaşıyor ama ağır yaralı. Kurşun karnına saplanmış. Şarköy. Nesibe Nusret'in hazırlıkları tamamlanmıştı. Üst üste gelen acı olaylarla sıkıntıları artmış ve ailesinin ısrarıyla İstanbul'a göçmesi en makul çözüm olarak görülmüştü. Umulmadık bir anda gelen telgrafla Nesibe Nusret dört koldan kuşatılmış oldu. Hayattaki tek akrabası olan halası çaresiz bir hastalığın pençesindeydi. Son günleri yaşadığı söyleniyordu. Yaşlı hala ailenin vasiyetlerini aktarmak için Nesibe Nusret'i görmek istediğini söylemiş ve İstanbul'a gelmesini istemişti. Denkler hazırdı. Birazdan belediye reisinin gönderdiği araçla eşyası alınacak ve yola çıkması için otobüse bindirilecekti. Gece başlamak üzereydi. Reis Bey'in hesabı doğruysa sabah ezanından önce Üsküdar'a varacaklardı. Zoe'nin gözü yoldaydı. Yüzbaşı Bekir neden yoktu? Oysa Nesibe Nusret'in İstanbul'a yerleşeceği haberi yüzbaşının kulağına fısıldanmış, hatta ayrılış saatine kadar her ayrıntı duyurulmuştu. Zoe'nin içi koyu karanlıktı. Hem kendisinin Yunanistan'a gönderileceği endişesi, hem de İstanbul'a yerleşme kararı verilmiş bulunan Nesibe'nin ayrılışı, hiç gereği yokken yüreğine derin bir ayrılık korkusu ve yalnızlık acısı yerleştirmişti. Yolun ucunda yaklaşan atlıyı görünce sevindi. Zoe sevinçlerini paylaşırdı. Hemen sesini yükseltti. Gözün aydın Nesibe, kumandan geliyor. Nesibe Nusret'in yüreği titredi. Yüzbaşı Bekir'in böyle bir veda gününün son noktasında bile olsa yolculamaya gelmesi, yüreğindeki heyecanları harekete geçirmişti. Nesibe Nusret, gururu okşanmış bir sevinçle balkona çıktı. Heyecan içindeydi. Misafirini karşılamak için küçük dokunuşlarla kendine çeki düzen verdi. Uzaktaki atlı yanaşmış ve silüet, şahsiyet kazanmıştı. Gelen yüzbaşı İhsan'dı. Nesibe Nusret'in evinin tam önünde durdu. Zoe, yanlış teşhisinin yükü altında sessizdi. Eziliyordu. Bazen bir iki kelime bütün heyecanların nefesini kesiyor, beslenmiş umutları ve hazları yok edebiliyordu. Yüzbaşı İhsan güleç yüzlü adamdı. Bir bakış yetiyordu. Aklından geçirdiklerini öyle hızla ve mana açıklığıyla aktardı ki yaşadığı şaşkınlık bütün ayıbını söküp atmıştı. Ayrılmanıza çok üzüldük. Sizi özleyeceğiz. Ben de sizleri özleyeceğim kumandan. Sır kendini çabuk çözdü. Yüzbaşı İhsan, Nesibe Hanım'ın evini kiralamak için geldiğini söylemiş ve gerekçesini de açıklamıştı. Annem geliyor. Bu yüzden eve çıkmak istiyorum. Evinizi tutmak isterim. Nesibe içeri girdi. Bütün eşya olduğu gibi bırakılmış, sadece tozlanmasın diye üzerlerine çarşaflar serilmişti. Hızla çarşafları topladı, katladı ve dışarı çıktı. Elindeki anahtarı yüzbaşıya uzattı. Buyurunuz kumandan. Keşke imkanım olsaydı da evi valideniz hanımefendiye bizzat teslim etseydim. Zoe duyduklarının hayretini yaşıyordu. Olayların bu kadar hızlı gelişmesi karşısında şaşırmış ve bu garip telaşı üzerinden atamamıştı. Yüzbaşıya yaklaştı. Endişe etmeyiniz kumandan. Anneniz geldiğinde ben buradayım. Bütün sıkıntılarında yardımcı olurum. Belediye reisinin gönderdiği fayton gelmiş, bir küçük denk ve bir bavuldan ibaret eşyayı yüklemişti. Her şeyi geride bırakan ruhların acılı duyguları kadar geçmişe veda eden cesaretleri de dik başlıdır. Nesibe Zoe'ye sarıldı. Senin gibi bir hatıram olmakla daima övüneceğim. Faytona bindi. Atlar yükün ağırlaştığını fark edince yola çıkmaya hazır olduklarını bilir ve deh sesini beklemeye başlarlardı. Şimdi sesin sırasıydı. Faytoncu gür sesle yola çıkmanın vaktini tebliğ ediyordu. Deh! Zoe kumandana yanaştı. Vaktiniz varsa size bir akşam kahvesi yapayım. Drama. Drama kafilesi ertesi sabah yola çıkacaktı. Köy meydanında toplanan mübadiller eşyalarının başlarına geçmişler, kendilerini istasyona götürecek kağnıları bekliyorlardı. Gökyüzü sertti. Ne olacağı kestirilemeyen bir asabiyetle gürlüyor ve tam yol öncesi şiddetli bir yağmur tehdidiyle göz korkutuyordu. Korkulan başa geldi. İlk damlalar düştü. Belli ki ardından sert bir sağanak gelecekti. Kafile ne yapacağını şaşırmıştı. Evler boşaltılmış, kimsenin içeri girmesine izin vermeyen mübadele komitesinin kararı köy meydanında okunarak mescidin kapısına çakılmıştı. Yorgo meydanın dört köşesine dört nöbetçi yerleştirmiş, Rum ailelerin eski dostlarını misafir etmelerini engellemek için hepsinin eline bir tüfek vermişti. Yağmur şiddetlenmeye başladı. Evlerinin saçak altlarına bile sığınmalarının yasak olduğunu bağıran tüfekliler meydana inmiş mübadil kafilesini sert darbelerle engellemeye başlamışlardı. Meydana doğru bir ışığın yaklaştığı görüldü. Sokratis elindeki tüfeği ateşledi. Bir sıcak ışık, bir heybetli ses ve bir sakin huylu cesaret meydana yürüyordu. Yanında karısı elindeki fenerle önlerini aydınlatmaktaydı. Sokratis meydana geldiğinde dört koldan yaklaşan Yorgo'nun adamları Sokratis'i çevirmeye niyetlendiler. Önce Halil ayağa kalktı. Sonra annesi. Sonra sıradakiler. Hem ayağa kalkıyorlar hem de kenetleniyorlardı. Dört koldan yaklaşan Yorgo'nun adamlarına doğru cephe oluşturdular ve üzerlerine doğru yürümeye başladılar. Güç insanın gözünü kolayca korkutuyordu. Sokratis doğru kiliseye yöneldi. Kapıyı ardına kadar açtı, geri dönüp gürledi. İçeri girin. Kilisenin kapısına geldiklerinde Sokratis'in karısı büyük mum küfesinden aldığı mumları gelenlere uzatıyor ve tedbirli olmalarının uyarısında bulunuyordu. Bulduğunuz yere oturun. Dikkat edin, çocuklar mumlarla oynamasınlar. İçeri girenler sıralara oturdular. Sokratis misafirlerine döndü. Hoş geldiniz. Sonra karısına seslendi. Misafirlerimizi ağırlama fırsatı verdiği için hepimizin adına Tanrı'ya şükret. Yağmur dinmek bilmiyordu. Yorgo'nun adamları kafile kağnılarını yolda durdurmuş, böylece köy meydanında iyice ıslanmalarını istemişti. Köy halkı meydandaki telaşlı değişikliği merak ediyor, ancak jandarmaların yarattığı göz korkusuyla sokağa çıkıp olup biteni öğrenecek cesareti gösteremiyordu. Sokrates'in yürekli davranışı köyün aklı başındaki sakinlerine güven vermiş ve cesaretli birkaç vefalı dost yağmura rağmen kiliseye doğru gelmeye başlamışlardı. Bazılarının ellerinde yiyecek paketleri vardı. Semaverlerini getirenler bile görülüyordu. Sokrates, köy halkının gösterdiği cesaret ve dostluk için mutluydu. Bunu biriyle paylaşmak, dostluğun sıcak zemininde biriyle kucaklaşmak istiyordu. Kilisenin hitabet kürsüsüne geldi ve cemaat sıralarını doldurmuş mübadil kafilesine baktı. Kimsenin kimseyi ilk bakışta bulup tanıması mümkün değildi. Sokrates ayağa kalktı, iki elini ağzına yaklaştırdı ve sesini yükseltti. Hasan! Ses çıkmadı. Sokrates gözlerini yumdu, derin bir nefes aldı. Bir süre öyle durdu, sonra adeta fısıldar gibi konuştu. Kokunu aldım Hasan, olduğun yerde kal, yanına geliyorum. Kilisenin en ücra köşesine yürüdü. Hasan, kilise sıralarına yerleştirilmiş İncil'lerden birisini almış okuyordu. Sokrates şaşırdı, merakını açıkladı. Neden böyle bir kurtuluktasın? Hasan derlenip toparlandı. Sokrates'in oturması için yer açtı. Diz dize geldiler. Fısıldar gibi konuşuyorlardı. Hasan, Sokrates'in merakını gidermek için fırsatı kullanmaya başladı. Yaşamın için kendine bir renk arıyorsan siyahtan başla. Önce koyu karanlık biraz ürkütebilir. Ama içinde bir ümit de yeşertir. Ümit, cesaretin ilk adımı olur. Artık alacakaranlığı fark edersin. Ümitler yavaşça hedefe döner. Dayanıklıysan gün ışığının vurduğunu görürsün. Buna aydınlık deriz. Sokrates'e baktı. Anlattıklarının ilgi çektiğini görünce biraz daha yüklenmek istedi. Karanlıkta renk sadece siyahtır. Ama aydınlıkta her şey beyaz değildir. Tabiat bize renklerle donanmış bir teselli tablosu verirken derin ve zahmetli bir sorumluluk da yükler. Sizden beklenen şey bu renklerden kendinize bir mutlu dünya yaratmaktır. Yorgo'nun adamları hızla içeri daldılar. Girişlerindeki kabadayılık birden söndü. Dik kafalı jandarma çavuşu Sokrates'i görünce yelkenleri suya indirmişti. İkna edici bir tonla konuşmayı denedi. Kanılar dışarıda hazır. Yağmur da durdu. Yola koyulabilirsiniz. Hasan hocaya baktı. Kararı kesin, ifadesi alaycıydı. Öyle değil mi hoca? Siz bizden, biz sizden bıktık. Hasan hoca umursamadı. Sokrates'e baktı. İttifak ettikleri his hemen can bulup ortaya çıkmıştı. Belli olmuyordu ama her ikisinde de biraz telaş yaratmıştı. Sokrates sordu. Yorgo denen it nerede? Yunanlı ile Giritli arasında bir fark vardır. Yunanlı çok konuşur. Giritli bilir ki gereğinden fazla konuşursa söz maksadını aşar. Yorgo'nun adamları kanıları hazırlamıştı. İçten içe sevinçlerle alacağı intikamların peşine düşecekti. Türkiye'ye gönderileceklerin hepsi kilisede kanılara bindirilmelerini bekliyordu. Yorgo pusuya yatmıştı. Beklediği av yaklaşıyordu. Halil, Sofia'yı evine götürmek üzere bahçeye çıkarmıştı. Hüzün her ikisinin de bağrını sarmıştı. Halil uzun süreden beri gözaltındaydı. Sofia'nın pırpır eden güvercin kalbi neredeyse duracak noktaya gelmişti. Halil'in gitmesini önleyecek hiçbir fırsat kapısı yoktu. Kavala kumandanlığının emrine göre sevkiyat başladığında bu ortodokslar meydanı boşaltacak ve Müslüman kafilelerinin her şeyi açık seçik izlenebilecekti. Sofia'nın talih kapıları kapanmıştı. Halil annesine döndü. Valide, Sofia'nın sizde bir emaneti var. Onu verelim. Sofia ile Hasibe teyze göz göze geldiler. Yaşlı kadın başını iki yana salladı. Çeyizini bana bıraktığında ben ona sordum. İyi düşün kızım. Bohça vermek, gelin olmak demektir dedim. Gerisini getirmedi. Sofia kılını kıpırdatmıyordu. Hasibe teyze de olduğu yere çakılmış gibiydi. O elini uzatıp bohçasını almadıkça elimi uzatıp vermem. Sofia eğilip Hasibe teyzenin elini öptü. Valide, eğer Halil ile olmazsam bil ki hayatta da olmam. hızla uzaklaştı, yolun karşısına geçti. Evinin bahçesine girdi ve bir kandil yaktı. Safiye büyükannesini gördü. İçinin nasıl güldüğünü biliyordu. Karşılıklı gülüştüler. Sonra korkunun karanlığı geldi. Yaşlı kadının yüzü karardı ve hızla içeri koştu. Safiye geri döndü ve ürktü. Öyle ürktü ki nefesi kesilmiş gibi titriyordu. Gözleri edepli bir veda hissiyle Halil'i arıyordu. Bakışlarını keskinleştirdi. Gecenin yoğun karanlığında gölgelerin birer ikişer artarak yolun ortasında Halil'i etrafını sardıklarını gördü. Yorgo'nun adamları Halil'in yolunu kesmişler, üzerine doğru gidiyorlardı. Bir çığlık attı. Ona doğru koştu. Sert bir elin aniden bileğinden tutarak kendisine çekişine direnemedi. Yorgo yolu kesmiş ve Halil'in olduğu yerde kalmasını sağlamıştı. Yorgo da bıçağını çekmişti. Bırak biraz okşasınlar. Halil'i taciz edenler işi azıtma noktasına getirmişlerdi. Safiye bir çığlık daha attı. Yorgo'nun elinden kurtulmak mümkün olamadığı için yardıma koşamıyordu. Yorgo'nun Safiye'ye tacizi artmıştı. Karanlığın içinde büyük anne göründü. Elinde çifte vardı. Büyük anne tüfeği Yorgo'ya yöneltti. Def et bu ahlaksızları. Yorgo hafif bir kıpırdanma içindeydi. Birden Sofia'yı kendine siper gibi çekti, elindeki bıçağı Sofia'nın boynuna dayadı. Haydi, çek tetiği, çek de gününü gör, at elinden o silahı bunak. Büyük anne silahı yavaşça indirdi, jandarma çavuşu Yorgo'ya yaklaştı. Yorgo'nun bıçaklı bileğini bükerek kolunu geriye getirdi. Acıdan Yorgo'nun yüz hatları gerildi. Bıçak elinden düştü. Çavuş Sofia'yı kendine doğru çekti. Git ninenin yanına. Yorgo'nun kulağına fısıldadı. Ne bela bir adamsın sen. Hiç mi ıslah olacak tarafın yok senin? Daha ilk geceden berbat ettin her şeyi aptal. Yorgo'yu itti. Sofia'ya yanaştı. Onu büyük annesinin yanına getirdi. Yolda uyardı. Güzel kızların yanında onları koruyacak biri olmalı. Silahı yaşlı kadına verdi. Silahın boşmuş. Sakın bir daha böyle aptallık yapma. Sofia'ya yanaştı. Kızın saçını eliyle yana itip boynunu gösterdi. Yoksa bu güzel boyun şimdi kanlar içinde kalmış olacaktı. Ayrım sonu, sayfa 287.